Ayrım 6, sayfa 96. Mektup, Kayseri'den Bağdat'a, Şubat 1243. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Baba Zaman. Nice zamandır dünya gözüyle görüşemedik. Allah'tan muradım bu mektubun sizi ve kalbinizi ferahlık içinde bulmasıdır. Bağdat'ın eteklerinde kurduğunuz zaviye ile ilgili öteden beri güzel şeyler işitirim. Bu mektubu yazış sebebimse nicedir zihnimi meşgul eden, aramızda kalmasını isteyeceğim bir meseledir. Müsaadenizle baştan başlayayım. Malumunuz olduğu üzere müteveffa Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri, zor zamanlarda mükemmelen hükümdarlık yapmış, takdire şayan bir zattı. Kendisinin en büyük hayali, şairlerin, sanatkarların ve dahi filozofların huzur içerisinde yaşayıp çalışabileceği bir şehir kurmaktı. Dünyadaki onca husumeti, karmaşayı düşününce, hele bir yandan Haçlısı, bir yandan Moğolu saldırırken, pek çok insana bu imkansız bir hayal gibi gelmişti. Neler görmedik ki bugüne değin? Hristiyan Müslümanı, Hristiyan Hristiyanı, Müslüman Hristiyanı, Müslüman Müslümanı kesmedi mi? Dinler, mezhepler, kabileler, hatta kardeşler savaşmadı mı? Mamafi, Keykubat dirayetli bir hükümdardı. Hayalini gerçekleştirmek için Konya'yı seçti. Nuh'un tufanından sonra su yüzüne çıkan ilk şehri. İmdi Konya'da bir alim yaşar. İsmini belki duydunuz, belki duymadınız. Mevlana Celaleddin ise de kimisi Rumi diye çağırır zatını. Ne bahtlıyım ki kendisini tanır oldum. Tanımakla da kalmadım, hocası oldum. Ve dahi babasının vefatından sonra mürşidi oldum. Ve ondan da yıllar sonra talebesi oldum. Ne talihliyim ki onunla diz dize ilim çalıştım. Evet ya Habibi, ben talebimin talebesi oldum. Öyle marifetli, öyle mümtaz ve müstesnaydı ki, bir an geldi, kendisine öğretecek hiçbir şeyim kalmadı. Bu sefer ben ondan öğrenmeye başladım. Tabii babası da harikulade bir arifti. Gel gelelim Rumi, çok az alimde olan bir hünere sahiptir. Dinin dış kabuğunu aralayıp, özündeki evrensel ve ebedi cevheri çekip çıkarma becerisi. Şunu bilesiniz ki, bu yalnız benim fikrim değildir. Rumi genç bir adamken o koca sufi, o eşsiz eczacı, o meşhur attarla tanıştığında, Feriddüdini Attar Hazretleri şöyle demişti. Çok geçmeyecek, bu oğlan alemin yüreği yanıklarının yüreklerine ateşler salacak. Muteber filozof, muharrir ve mutasavvıf İbni Arabi Hazretleri ise, bir gün genç Rumi'yi babasının peşi sıra yürür görünce şöyle buyurmuştu. Fesübhanallah, bir okyanus bir gölün ardında gidiyor. Daha 24 yaşındayken Rumi şeyhlik makamına erdi. Bundan tam 13 sene sonra bugün Konya halkı onu kendilerine örnek almakta. Her cuma dört yandan insan sırf Mevlana'nın cuma hutbelerini dinlemeye şehre üşüşür. Zat-ı alileri fıkıhta, felsefede, ilmi heyette, kimyada ve dahi cebirde emsalsizdir. Denir ki daha şimdiden 10 bin müridi vardır. Müritleri ağzından çıkan her kelimeye kıymet atfeder ve onu sadece İslam tarihinde değil, dünya tarihinde müspet bir değişime yol verecek yüce bir münevver addeder. Bundan bir müddet evvel Kayseri'ye taşındım. Uzak da olsak Rumi'yi her zaman evladım sayarım. Müteveffa babasına onu bir an bile dualarımdan eksik etmeyeceğime dair söz verdim. Lakin benim vademde olmak üzere, bir ayağım çukurda. Rumi her ne kadar kamil ve ilmine vakıf bir kimse olsa da, kimsenin çözemediği bir boşluk taşımakta içinde. Ne ailesinin ne müritlerinin doldurabileceği bir boşluk bu. Birkaç kez bana içini döktüğünde kendisi de buna yakın bir tespitte bulundu. Şüphesiz ki hamlıktan uzak ve arınmışsın ama aşk odunda pişmedin. Kadehin ağzına dek badeyle dolu olsa da ruhuna öyle bir kapı açmalı ki dolan sular taşsın dedim. Ne yapmalı diye sual edince de sana bir yoldaş gerek dedim ve Kur'an-ı Kerim'de yazan bir hükmü hatırlattım. Mümin, müminin aynasıdır. Mesele bir daha açılmasaydı belki de tümden unutacaktım ama ben Konya'dan ayrılmadan evvel Rumi bana bir rüyadan bahsetti. Uzak bir diyarda arı kovanı gibi bir şehirde birini arıyormuş. Arapça kelimeler yazılıymış etrafta. İnsanın nefesini kesen bir gün batımıymış. Dut ağaçlarında, ketum kozalarda vakitlerinin gelmesini bekleyen ipek böcekleri varmış. Sonra kendisini evinin avlusunda, kuyunun başında bir elinde fenerle beklerken görmüş. Birinin ardından ağlıyormuş. İlk başta bu rüyanın neye delalet ettiğini kestiremedim. Anlattıklarında aşina gelen bir şey yoktu. Derken bir gün tesadüfen bir ipek mendil hediye alınca bilmeceyi çözdüm. İpek böceklerine ne kadar düşkün olduğunu hatırıma geldi. Zaviyenize dair duyduklarımı hatırladım. Rumi'nin rüyalarında gördüğü yerin sizin dergah olabileceğini düşünmeye başladım. Hülasası biraderim, Rumi'nin aradığı yoldaşın çatınızın altında olabileceğine kaniyim. İşte bu mektubu yazış nedenim budur. Böylesi bir kimse zaviyenizde mevcut mudur bilemem ama eğer öyleyse kendisini bekleyen yazgıya dair malumatı ona bildirip bildirmemek size kalmış. Şayet bu coşkun ırmakları birbirine kavuşturup ilahi aşk ummanına tek nehirde akıtmaya, iki hak dostunu tanıştırmaya bir nebze olsun faydamız olursa ne mutlu ikimize. Lakin hesaba katmamız gereken bir husus daha var. Rumi her ne kadar nüfuzlu, itibarlı, çok sevilen bir zat olsa da sanmayın ki muhalifleri yok. Dahası ruhani liderlik vasfı gösteren bir insanın değişime uğraması, tasavvur dahi edemeyeceğimiz hoşnutsuzluklar, ihtilaflar doğurabilir. Rumi'nin yoldaşına olan düşkünlüğü, ailesi ve yakınları arasında mesele yaratabilir. Hemen herkesin beğendiği bir kişinin sevdiği insan, gene herkesin kem gözlerini üstüne çekecektir. Tüm bunlar Rumi'nin can yoldaşını tahmin edilemeyecek tehlikelere atabilir. Bir başka deyişle biraderim, Konya'ya yollayacağın kişi geri dönmeyebilir. Binaenaleyh, Rumi'nin ruhtaşının kim olduğunu bulmazdan, iş bu mektubu ona açmazdan evvel bu meseleyi uzun uzadıya düşünmenizdir talebim. Sizi zora soktuysam affola. Ama her ikimiz de biliyoruz ki Allah kullarına taşıyamayacağı yük vermez. Bu fakirin günleri sayılıdır. Cevabınız geldiğinde şu alemden göçmüş olabilirim. Ama netice ne olursa olsun doğru istikameti seçeceğinize itimadım tamdır. Allah şefaatini ve merhametini zaviyenizden eksik etmesin. Şeyh Seyyid Burhanettin. Şems, Bağdat, 18 Eylül 1243. Bir şeyler dönüyor. Geçen kış Şam'dan gelen ulağı görünce hepimizi bir şüphedir aldı. Senenin bu dönemi yoğun kar tüm yolları kapattığından kolay kolay yabancı kimse gelmez buralara. Eğer bir ulak fırtına tipi demeden bir mektup getiriyorsa bu ancak iki ihtimale işaret edebilir. Ya önemli bir şey olmuştur ya da önemli bir şey olmak üzeredir. Ulak ayrıldıktan sonra zaviyedeki herkes mektupta ne yazdığına dair tahminler yürütmeye başladı. Genç yaşta tüm dervişler baba zamana gelen haberi öylesine merak ediyordu ki ama mürşit kimseye en ufak bir ipucu vermedi. Yüzü kapalı bir kapı gibiydi, öylesine sırlı. Sürekli dalgın ve tefekkürdeydi. Vicdanıyla didişen, önemli bir karar vermekte zorlanan insanlara has bir durgunluk geldi üzerine. Bu zaman zarfında baba zamanı yakından inceledim. Salt meraktan yapmadım bunu. İçten içe, ulağın getirdiği mektubun beni ilgilendirdiğini seziyor ama nasıl bir alaka olabileceğini kestiremiyordum. Bana yol göstersin diye geceler boyunca tesbih çekip Esma-i Hüsna'nın 99'unu zikrettim. Her defasında Allah'ın isimlerinden bir tanesi öne çıktı. El-Kayyum, uykusu ile uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten ve yönlendiren, ezeli ve ebedi kayyum olan. Takip eden günlerde dergâhtaki herkes mektubu konuşurken ben vaktimi bahçede bir başıma, kardan bir battaniyeye bürünmüş olan tabiat anayı izleyerek geçirdim. En nihayetinde bir sabah mutfaktaki bakır çanın çaldığını işittik. Hepimiz meclise çağrılıyorduk. Odaya varınca en çömezinden en kıdemlisine tüm dervişleri orada oturur vaziyette buldum. Çemberin tam ortasında mürşit vardı. Dudaklarını incecik bir çizgi halinde sıkmış, düşünceli düşünceli ellerine bakıyordu. Herkes yerini aldıktan sonra baba zaman başını kaldırıp şöyle seslendi. Sizleri neden buraya topladığımı merak ediyorsunuzdur. Tahmin edeceğiniz üzere gelen ulakla alakalıdır. Mektubun kimden geldiğini sormayın. Önemli bir meseleye dikkatimi celbettiğini söylemem kafi gelsin. Baba zaman bir süre durdu. Pencereden dışarı baktı. Yorgun görünüyordu. Teni solgundu. Şu birkaç günde gözle görülebilecek kadar zayıflamış, hatta yaşlanmış gibiydi. Ama lafına devam ettiğinde sesine beklenmedik bir kararlılık gelmişti. Uzak olmayan bir şehirde bir allame-i cihan yaşar. Kelamda ustadır. Takva ve ibadette kamil. İlim ve marifette mahirdir. Binlercesi sever ve sayar onu. Sözlerine rağbet eden çok, hayranları gani gani ama ilahi aşkla yok olmadığından benlik zannından tam olarak kurtulamamıştır. Sizi ve beni kat kat aşan sebeplerden ötürü zaviyemizden birinin gidip kendisine can yoldaşı olmasında fayda vardır. Pür dikkat dinledim, nefesimi tuttum. O kadar heyecanlanmıştım ki kalbim sineme sığmaz oldu. 40 kuraldan birisi daha aklımdan geçti. 7. kural. Şu hayatta tek başına inzivada kalarak, sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Baba zaman sözlerine devam etti. Bu zorlu bir manevi yolculuktur. Aranızdan bir gönüllü çıkar umuduyla topladım sizleri. Birinizi bu işe tayin edebilirdim. Ama vazife gibi yapılacak bir iş değildir bu. Ancak aşk için ve aşkla yapılabilir. Genç bir talip müsaade alıp sordu. Kimdir bu sözünü ettiğiniz alim efendim? İsmini ancak gitmeye gönüllü olan kişiye söyleyebilirim. Bunu duyunca birkaç derviş heyecanla, sabırsızlıkla el kaldırdı. Toplam 9 gönüllü vardı. Ben de katılınca 10 olduk. Baba zaman ellerimizi indirmemiz için işaret etti ve usulca ekledi. Karar vermeden önce bilmeniz gereken bir şey daha var. Ve işte o zaman bu seyahatin engebeler ve badirelerle, zahmetler ve tehlikelerle dolu olduğunu, hatta geri dönüş güvencesi olmadığını söyledi. Anında tüm eller aşağı indi. Benimkisi hariç. Baba zaman başını benden yana çevirip gözlerimin ta içine baktı. Ne zamanki bakışlarımız kesişti, anladım. Ta baştan beri tek gönüllünün ben olacağımı biliyordu. Tebrizli Şems diye mırıldandı. Sanki ismim diline ağır gelmişti. Talebinde sebatkarsın, belli. Kararlılığın takdire şayan. Ama sen bu zaviyenin üyesi sayılmazsın. Misafirsin. Ne fark eder efendim? Bu neden bir mesele olsun ki diye üsteledim. Pirimiz uzun bir süre sustu. Sonra beklenmedik şekilde ayağa kalktı ve meclise dağıttı. Şimdilik bu mesele bir kenarda dursun. Aceleye lüzum yok. Bahar geldi mi bir daha konuşuruz. Yüreğim sıkıştı. İsyan ettim içimden. Bağdat'a geliş sebebinin ruhtaşımı bulmak olduğunu gayet iyi bildiği halde baba zaman niçin kaderimin tecellisinden beni mahrum ediyordu? Pirim, neden hemen şimdi yola çıkmamda beklerim? Ne olur söyleyin. Hangi şehirdedir, kimdir bu alim? Söyleyin ki bir an evvel gideyim. Ama mürşit kendisinden duymaya hiç alışkın olmadığımız katı ve mesafeli bir tavırla konuyu kapadı. Tartışacak bir şey yok. Sohbet sona ermiştir. Ne bitmez, ne çetin bir kış oldu. Bahçeler kas katı dondu. Sonraki 3 ay kimseyle konuşmadım. Her gün tomurcuk açan bir ağaç görebilmek umuduyla karda uzun uzun yürüdüm. Ne ki kış beterdi. Bahar hiç bu kadar ağırdan almamıştı gelişini. Lakin görenler beni karamsar sansa da içimde hep umut ve minnet vardı. Zira bir başka kuralı aklımdan çıkarmıyordum. 8. kural. Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. En nihayetinde bir sabah bir baktım, göz kamaştıran bir pembelik boy vermiş karların arasından. İncecik, şiir gibi latif bir kardelen. Kalbim ilham ve saadetle doldu. Hızla zaviyeye dönerken yolda kızıl saçlı çömeze rastladım. Neşeyle el salladım. Delikanlı, aylardır beni suskun ve suratsız görmeye o kadar alışmış olmalı ki ağzı bir karış açık kaldı. ''Gülsene oğul'' diye seslendim. ''Cemre düştü. Bahar yakındır, görmez misin?'' O günden sonra hızla değişti tabiat. Son karlar da eridi. Ağaçlar filizlendi. Göçmen kuşlar bir bir dönerken serçeler dallarda en güzel namelerini şakıdı. Muhteşem bir raiha dört bir yanı kapladı. Ve bir sabah yeniden çaldı bakırçan. Bu kez ilk ben vardım meydana. Yine hepimiz pirin etrafında çember olduk. Baba zaman o uzak olmayan şehirde yaşayan İslam alimi hakkında konuştu ve gene sonra... Onun kalbinin kapısını açmaya meyyal kimse var mıdır bu mecliste? Ve bu yoldan dönüş olmayabileceğini sözlerine ekledi. Yine bir tek ben gönüllü oldum. Demek bir tek Tebrizli Şems'tir bu seyahate hazır olan. Anlıyorum. Lakin bir karara varmazdan evvel sonbaharı beklemek isterim. Hayret içinde kala kaldım. 3 aylık ertelemeden sonra tam ben yola çıkmaya hazırken, yaşlı pir bir 6 ay daha beklememi istiyordu. Yüreğim sinemden fırladı sandım. Israrla baba zamanın dudaklarından o alimin adını almaya çalıştım ama nafile. Bir kez daha yüzüme bakmadan ayaklandı ve konuyu kestirip attı. Ne var ki bu kez beklemek daha kolay olacaktı. Biliyordum. Kıştan bahara katlanmıştım ya, bahardan güze de beklerdim, gam değil. Baba zamanın beni gene reddetmiş olması ruhumun ateşini söndüreceğini daha da canlandırmıştı. 9. kural. Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbe şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Nihayet bir sonbahar sabahı bakırçağın 3. kez çaldı. Bu kez telaş etmeden, önden gitmeden, sakin ve kendimden emin meydana vardım. Mürşidimiz daha bir soluk ve durgun görünüyordu. İçinde bir katre kuvvet kalmamışçasına. Her zamanki konuşmadan sonra gene bir tek benim elimi kaldırdığımı görünce ne başını çevirdi ne konuyu değiştirdi. Onun yerine dingin bir ifadeyle başını salladı. Eyvallah Şems. Anlıyorum ki yola çıkacak olan kişi sensin. Buna şüphe kalmadı. Yarın şafakla beraber zaviyemizden ayrılmış olursun. Vardım mürşidin elini öptüm. Nihayet aradığım can yoldaşını bulacak, ömrümün bir faslını daha noktalayacak ve muhtemelen bu dünyadaki son uzun mevsimimi yaşamaya başlayacaktım. Baba zaman şefkat ve kaygı dolu gözlerle tıpkı oğlunu harbe yollayan bir baba gibi kederli ama bir o kadar da kıvançlı bir teslimiyetle baktı yüzüme. Sonra cübbesinden mühürlü mektubu çıkardı ve bana verdikten sonra odayı terk etti. Birer birer tüm dervişler onunla kalkıp gittiler. Meydanda bir başıma kalınca mum mührü kırdım. İçinde usta bir hattatın elinden çıkmışçasına 2 kıymetli malumat vardı. Gideceğim şehrin ve bulacağım kişinin isimleri. Anlaşılan şehirlerden Konya'ya gidecek ve Mevlana Celaleddin Rumi namı alimi bulacaktım. Bu ismi daha evvel hiç duymamıştım. Meşhur bir zat olabilirdi ama külliyen sırdı benim için. İsmini pare pare ayırdım, harf harf yüreğime yazdım. Kudretli, vefalı, dimdik, kendinden emin R harfi, kadife gibi yumuşak, uysal ve merhametli U, yaratıcı, girişken ve gözü pek M ve henüz bir muamma olan, çözülmeyi bekleyen bir sual gibi esrarengiz İ harfi. Tekrar ve tekrar söyledim bu ismi. Ta ki su gibi, ekmek gibi, süt yahut bal gibi, hak yahut hu gibi, dilime dost olana değin. Ella, Boston, 22 Mayıs 2008. Bir perşembe sabahı boğazı yanarak uyandı Ella. Pejmürde bir haldeydi. Birkaç gecedir alışkın olmadığı bir tempoyla geç saatlere kadar oturduğundan vücudunun ritmi şaşmıştı. Yine de kahvaltı sofrasını zamanında hazırladı ve ailesiyle beraber masaya oturdu. İkizler okulda en havalı araba hangi öğrencinin diye aralarında atışırken onları can kulağıyla dinliyormuş gibi yaptı. Ama aklı fikri kafayı yastığa vurup uyumaktaydı. Derken aniden Orly bir soru sordu. Avi diyor ki ablam bir daha eve dönmeyecekmiş, doğru mu anne? Ses tonu hem şüphe hem tenkit yüklüydü. Tabii ki doğru değil. Ablanla biraz atıştık o kadar. Her ailede böyle tartışmalar olur, sonra geçer dedi Ella. Bu kez Avi lafa girdi. Muzip ve kinayeli. Gerçekten Scott'ı arayıp ablamı terk etmesini söyledin mi anne? Ella'nın gözleri kocaman oldu. Göz ucuyla kocasına baktı. David kaşlarını kaldırıp ellerini yana açarak çocuklara haber uçuranın kendisi olmadığını ima etti. Öyle olmadı dedi Ella en otoriter ses tonuyla. Evet, Scott'la konuştum ama ona ablanızı terk etmesini söylemedim. Tek dediğim evlenmek için acele etmemeleriydi. Sen merak etme, ben hiç evlenmeyeceğim anne diye araya girdi Orly. Gayet kendinden emin. Avi pis pis sırıttı. Ya sanki seni alacak kocayı buldun da. Ella ikizlerinin birbirleriyle dalga geçmesini dinlerken dudaklarının kenarına yapay bir gülümsemenin konduğunu hissetti. Silmeye çalıştıysa da pek başaramadı. Kahvaltı sonrası çocuklarını okul servisine uğurlarken David'le kapıda ayaküstü birkaç kelime paylaşırken bile o iğreti gülümseme orada takılı kaldı, teninin altına kazınmışçasına. Yüzünün ifadesi ancak herkes gittikten sonra bir başına mutfağa döndüğünde değişebildi. Tebessüm yerini durgunluğa devretti. Bıkkın gözlerle etrafı süzdü. Mutfağın her yanı batmıştı. Yarısı yenmiş omlete, mısır gevreği kaselerine, kirli tezgaha baktı. Gölge sabırsızlıkla yürüyüşe çıkmayı bekliyordu bir kenarda. Ama iki fincan kahve ve koca bir bardak multivitamin içeceğinden sonra bile Ella o kadar takatsizdi ki ancak bahçeye kadar çıkarabildi köpeği. Geri döndüklerinde telesekreterin kırmızı ışığının yanıp söndüğünü gördü. Düğmeye basar basmaz Janet'in kadifemsi sesi odayı doldurdu. ''Anne orada mısın?'' ''E herhalde yoksun, yoksa ahizeyi kaldırırdın.'' Parantez içinde kıkırdama sesi. ''Sana çok kızdım biliyor musun?'' Ama şimdi geçti. Yaptığın yanlıştı tabii. Scott'ı aramamalıydın. Gerçi neden böyle yaptığını anlıyorum. Mamiş, beni sürekli koruyup kollamana gerek yok. Kuvezdeki prematüre bebek büyüdü. Üstüme bu kadar düşme. Bırak, kendi ayaklarımın üzerinde durayım, olur mu? Ella'nın gözleri doldu. Aklına Janet'in ilk doğduğundaki hali geldi. Teni acınası kırmızı, minnacık yüzü kırış kırış, parmak uçları neredeyse şeffaf bir bebekti. Akciğerleri tam olarak gelişmediğinden haftalarca solunum cihazına bağlanması gerekmişti. Bu dünyaya öyle hazırlıksız gelmişti ki, kaç gece uykusuz kalmıştı Ella. Vaktinden evvel doğan bebeğinin hayata tutunduğundan emin olabilmek için, her soluk alışverişine dikkat kesilerek nasıl beklemişti gün be gün, hafta be hafta. İşte en son o zaman dua etmişti Tanrı'ya. Mesaj sona ererken Janet'in sesi dalgalandı. ''Anneciğim seni çok seviyorum, sakın unutma.'' Ella gülümsedi. Aklı hemen Aziz Zahara'nın yazdığı mesaja gitti. Demek Guatemala'daki kırık kalpler ağacı işe yaramış, Aziz'in dileği gerçekleşmişti. En azından yarısı. Janet annesini arayıp bu mesajı bırakarak üstüne düşeni yapmıştı. Şimdi sıra Ella'daydı. Kızını cepten aradı ve onu üniversite kütüphanesinde ders çalışırken yakaladı. ''Canım, mesajını dinledim. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Beni affet.'' Janet hafifçe iç çekti. ''Dert etme artık, mesele yok anne.'' ''Hayır, var.'' diye üsteledi Ella. ''Senin hislerine daha saygılı olmam gerekirdi. Hayatına bu şekilde karışmaya hakkım yoktu.'' Janet, yaşından beklenmedik bir olgunlukla ''Unutalım gitsin, olur mu anne?'' dedi. ''Her ailede olur bunlar.'' Duyan da zannederdi ki anne oydu, Ella da isyankar kızı. ''Tamam.'' dedi Ella rahatlamış bir şekilde. O zaman Janet, alacağı cevaptan korkarcasına mütereddit, mahcup, kısık sesle sordu. ''Anne, o gün telesekretere bıraktığın mesaj var ya, bana çok dokundu. Doğru muydu o dediklerin? Gerçekten mutsuz musun?'' ''Tabii ki mutsuz değilim. O günkü ruh halime versen o lafları.'' diye geçiştirdi Ella. ''Üç tane harikulade çocuk yetiştirdim. Nasıl mutsuz olabilirim?'' Ama Janet pek ikna olmamıştı. ''Kastettiğim, babamla mutsuz musun?'' İyi bir yalan bulamayınca doğruyu söylemeye karar verdi Ella. ''Babanla uzun süredir evliyiz. Bunca sene sonra hala aşık olmak zor. Her çiftin başına gelir.'' ''Anlıyorum.'' dedi Janet. Ve ne gariptir ki Ella, henüz üniversitede okumakta olan kızının kendisini gerçekten anladığını hissetti. Telefonu kapatınca uzun zamandır yapmadığı, belki de hep ertelediği bir şey yaptı. Hayatında aşk olmasını diledi. Aşk onun ayağına gelmiyorsa, o aşkın ayağına gidecekti. Peki ama nasıl? Gönlü bu kadar yaralıyken, kendine olan güveni derinden örselenmişken, kocasına bir daha aşık olabilir miydi acaba? Peki ya bir başkasına? Aşk kafiyesizlere kafiye, gayesizlere gaye, canı sıkkınlara bir nebze heyecan ve has sunmanın dışında neye yarardı bu yaban dünyada? Peki ya aşkı bulma sevdasından çoktan vazgeçenler, onlar ne olacaktı? Gün bitmeden Aziz'e bir mektup yazdı. Sevgili Aziz, kırık kalpler ağacına astığın dilek için teşekkür ederim. Belki de sayende bir aile meselesini çözdük. Büyük kızımla aramız düzeldi. Tespitinde haklısın galiba. Hep iki kutup arasında gidip geliyorum. Ya çok müdahaleci oluyorum ya tamamen edilgen. Ya sevdiklerimin hayatına fazla karışıyorum ya da olan biten karşısında seyirci kalıyorum. Tevekkülden bahsetmişsin. Bu kelimeyi hayatımda hiç kullanmadım. İtiraf etmeliyim, sözünü ettiğin türden huzurlu bir teslimiyeti hiç yaşamadım. Bende sufi kumaşı yok zaten. Ama bir şeyin farkındayım. Janet'le aramız ancak ben diretmeyi ve müdahale etmeyi bırakınca düzeldi. Yoksa benim zorlamamla değil. Tevekkül buysa eğer işe yarıyormuş. Ben de senin için dua ederdim ama Tanrı'nın kapısını çalmayalı o kadar uzun zaman oldu ki beni buyur edeceğini sanmam. Eyvah, senin romanındaki zorba hancı gibi konuştum galiba. Merak etme, henüz o kadar sirkeleşmedi içim. Henüz değil. Boston'daki yeni arkadaşın Ella. Mektup. Bağdat'tan Kayseri'ye. 29 Eylül 1243. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Seyyid Burhanettin biraderim. Mektubunuzu almak ve her zamanki gibi hakikat yoluna ömrünüzü adadığınızı görmek bana fevkalade tesir etti. Lakin itiraf etmeliyim ki aynı zamanda bir tereddüt bastı içimi. Zira Rumi'ye can yoldaşı aradığınızı okur okumaz kimden bahsettiğinizi bildim. Bilemediğim bundan sonra ne yapmam gerektiğiydi. Baştan anlatayım. Zaviyemde bir kalenderi derviş vardı. Adı Tebrizli Şems. Mektubunuzdaki tarife harfiyen uyuyordu. Riyazattan ilahiyata, fıkıhtan kimyaya, envai çeşit alanda tanıdığım en bilgili ve zeki insandı. Ancak ilahi aşktan başka her neyi önemseyip putlaştırıyorsak yıkmak istediğinden, bazen okuma yazması bile yokmuş gibi davranır, kafaları karıştırırdı. Şems bu dünyadaki son vazifesinin bir münevveri kendi içindeki güneşle tanıştırmak suretiyle aydınlatmak olduğuna inanıyordu. Ne bir mürşit, ne bir müritti aradığı. Allah'tan tek talebi bir can yoldaşı, bir ruhtaştı. Bir keresinde ona niçin daha çok sayıda insana sesini duyurmayı hedeflemediğini sordum. Cevap olarak bana bu aleme sıradan insanlar için değil, tek bir insan için geldiğini söyledi. Madem ki bu dünya kün deyince oldu, yani bir kelimedir varoluşumuzun özü. Ben de harflerden kelimeleri, kelimelerden hakikati çıkaracak olan dil cambazı bir kişiye yardıma geldim. Mektubunuzu alır almaz kaderinde Rumi ile kavuşmak olan şahsın Şems olduğunu anladım. Yine de zaviyedeki her dervişime eşit fırsat tanıyabilmek için herkesi meydana topladım. Teferruata girmeden durumu anlattım. Her ne kadar birkaç kişi bu yolculuğu yapmaya gönüllü olduysa da işin zorluklarını duyduktan sonra caydılar. Sebat eden tek kişi Şems'ti. Tüm bunlar geçen kış yaşandı. Baharda ve güzde herkesi tekrar tekrar sınadım, aynı manzara tekrarlandı. Neden bu kadar bekledin diyeceksiniz. Buna verecek tek bir cevabım var. Şems'i çok sevmiştim. Onu tehlikeli bir sefere yollamak beni sarstı. Tehlikeli, çünkü Şems öyle geçinmesi kolay bir insan değildir. Bir kere fazlasıyla gururlu ve açık sözlüdür. Göçebi bir yaşam sürdüğü müddetçe idare etmişti ama bir şehirde, yerleşik insanlar arasında şimşekleri üzerine çekmesinden ürküyordum. Cahiller onu anlamaz, okumuşlarsa kıskanır, katlanamaz. O yüzden seyahatini geciktirmeye çalıştım ama gidişini ancak bir yere kadar erteleyebildim. Şems'in yola çıkmasından önceki akşam ikimiz beraber dut ağaçlarının çevresinde yürüdük. İpek de tıpkı aşk gibi. Hem bunca hassas ve nazenin, hem sanıldığından daha kuvvetli ve dayanıklı. Hatta ateşin. Şems'e dedim ki, bak, ipek böceği kozadan çıkarken alın teriyle ördüğü ipeği yırtıp parçalar. Bu yüzden çiftçiler ya ipeği seçerler ya ipek böceğini. İkisini birden koruyamazlar. Çoğu zaman ipeği kurtarmak için ipek böceğinin canını alırlar. Bir tek ipek mendil için, bilir misin, 100 ipek böceği can verir. Rüzgar bizden yana esti usuldan, ürperdim o an. Yaş kemale erince üşütmek kolay oluyor ama havadan değildi üşümem. Çünkü o an bildim, Şems'i bahçemde son görüşümdü bu. Bir daha görüşemeyecektik, bu alemde değil. O da aynı şeyi sezmiş olacak ki gözlerine bir hüzün çöktü. Şafak sökerken el öpüp helalleşmeye geldi. Baktım uzun kara saçlarını kazımış. Şaşırdım ama ne ben sebebini sordum, ne o anlattı. Bir tek şey söyledi. Bu hikayede benim payım ipek böceğininkine benzer. Rumi ipektir. İlmik ilmik örülecektir. Vakit tamam olunca ipeğin bekası için ipek böceğinin ölmesi gerekir. İşte böylece Konya'ya doğru yola çıktı. Allah yardımcısı olsun. Buluşmasında sonsuz hayırlar olan iki canı bir araya getirmekle doğru şeyi yaptığımıza inanıyorum. Ama kalbimde bir ağırlık var. Zaviyemize ayak basan bu en fevri, en hercai, belki de en deli dervişi şimdiden özlüyorum. En nihayetinde hepimiz Allah'a emanetiz ve hiç şüphe yok ki ona döneceğiz. Selametle, Baba Zaman.